Göktürk İdare Tarihi Blok 5. Bir diğer Göktürk Tigini Bilge Şal unvanı Eyeler 19 yıl Tardoş boyları üzerine idarecilik yaparken, Kütigin 16 yaşında atandığı Şal unvanı ve tümeniyle pek çok Göktürk seferine dahil olmuştu. Benzer şekilde Avrupa Hunlarında kanat elleri, İnek ve Dengizik, İmparator ile kin kardeşleriydi. Makam atamalarının aile içinden yapılması o kadar bildik bir gelişmeydi ki Lig Tağ'ın uygulamayı değiştirerek Sokt çoğunluklu bir üst bürokratlar grubu oluşturması Çin yıllığında dahi kendisine yer bulacak bir açıklamayla kaydedilmişti. Taşra'nın tümünü merkeze bağlayan ve yönler üzerinden taksime tabi tutulan makamların sayısı Asya Hunlarında 16, Göktürklerde 28'di. Kaan'dan sonra en büyük makam devletin sol kolunun idaresinden sorumlu Yabguluk makamıydı. Yukarıda da dolaylı bir şekilde belirtildiği üzere bu makam genellikle Kaan kardeşlerine bahşedilmişti. Örneğin Göktürk hükümdarı Bumin, Yabgulu'a kardeşi İstemi'yi getirmiş ve emrine onbey vermişti. Yabgu, Kaan'a bağlı olmakla beraber sol kolun idaresinde büyük bir serbestiyet içerisindeydi. Yine de Çin veya Sasani gibi büyük bir devlete karşı sefere çıkılacak olursa Yabgu ve diğer şadlar Kaan'ın tuğ altında toplanmak zorundaydı. Hunlar da Tanhu veya Shanyu denilen Tağ'ın altındaysa dört köşe veya boyuz ile altı köşe veya boyuz isimli üst düzey makamlar gelmekteydi. 4 ve 6 rakamları ana ve tali yönlere işaret etmekteydi. Her iki düzeydeki makamlara öncelikli olarak hanedan mensupları ve kurucu bodun başkan ile üyeleri tayin edilmekteydi. Her iki gruptan makamların tam olarak nasıl bir sorumluluk manzumesine sahip olduğu bilinmemekle beraber makam yöneticilerine yardımcılar, danışmanlar ve askerlerden oluşan bir maiyet tahsis edilmekteydi. Diğer yanda her birinin önde gelen bir boyun beyi olduğu tahmin edilen 24 komutan Cank Başbuğ unvanıyla Hun ordusuna hükmetmekteydi. Aynı Tiginlerde olduğu gibi hepsinin kumandasında bir tümen bulunmaktaydı. Göktürk ve Uygurlardaki devlet teşkilatı bir takım küçük farklılıklarla Hunlarınkiyle aynıydı. Profesör Donuk söz konusu makamları şu şekilde sıralamıştır. Yabgu, Şad, Kündür, Aygıcı, Devlet Danışmanı, Üge, Devlet Danışmanı, Yuruş, Bakan, İlteber, Erkin, Köl Erkin, Apatarkan, Tarkan, Bagatarkan, Boyla, Buyruk, Bakan, Buyrukçor, Kölçor, Büyük Komutan, İnanç Eynak, Ataman, Babacık, Atabey, Tudun, Vergi Görevlisi, Tutuk, Asker Vali, Subaşı, Ordu Komutanı, Alpago, Subay, Şengün, Komutana General, Çavuş, Kılavuz, Kalabur, Lider, Yula, Elçi, Timaç, Tercüman, Aygıcı, Hazinedar, Alimçi, Tahsiladar, Tambacı, Mühürdar, Tuğracı, Enci, Tabip, Bitikçi, Katip ve Yargıcı, Yargıç. Bunlardan Tambacı özellikle Uygurlar döneminde giderek ön plana çıkmış, idari yetkileri yanında mali yetkilerle de donatılmışlardı. Adeta bir başvekil gibi görünmüşler. Her personel atamasında onun imzası aralanırken, şansal harcamayla ilgili her türlü belgenin altına mührünü koymaları istenmiştir. Bitik, kayıt defteri anlamına geliyordu. Daha çok da vergi kaydı kastedilmekteydi. Aybiti ise askeri personelin sicil defteriydi. Tahmin edileceği gibi Bitikçi de söz konusu defterden sorumlu kişiye verilen unvandı. Göktürk ve Uygurlarda unvanın bitici, bitkeci ve bitireci şeklinde de kullanıldığı olmuştu. Sırasında kendilerine o kadar değer biçilmiştir ki yazıtlarda kendileri için bitici yanılmaz ifadesi kullanılmıştı. Elçi, ilçi kelimesinden türetilmişti ve bugünküne benzer bir görevle tanımlanmıştı. Kaanların mesajını komşu devlet hükümdarına ulaştırmakla mükellefti. Yine de görevin makam haline gelmesi için 10. yüzyıla kadar beklemek gerekecekti. Hun ve Göktürk devletlerinde şamanlar aynı zamanda doktorluk görevini de 18 Türk idare tarihi üstlenmişlerdi. Uygurlarda ilk defa bu görevler birbirinden ayrılmış ve ilaç anlamına gelen em kelimesinden doktor yani emçi kelimesi türetilmiştir. Çapkuncu ve kapıcı kelimeleriyle saray muhafızları nitelenmiş kelime daha sonra kapıcı oradan da Osmanlı'da gördüğümüz kapı kuluna dönüşmüştür. Eski Türk devletlerinde üst düzey makam isimlerinin belirlenmesinde inanç sisteminin etkisi var mıdır? Federasyon ordusu ordu konusunu eski Türkler bağlamında ele almanın en önemli tarafı, tıpkı devlet örgütünde görüldüğü gibi ordu teşkilatlanmasında da boyların merkezi bir öneme sahip olmasıdır. Her boy kendine seçtiği bir sembol vardı ve sembol sayesinde gerek savaşta gerek barışta birbirlerini kolayca tanıyabiliyorlardı. Boyun kendine has sembolüne uran denmekteydi. Bozkır imparatorluklarında ordu sadece egemen boy ve budunlardan oluşmaz. Aynı zamanda güçle boyun eğdirilmiş boy ve kabilelerin silahlı güçlerinden destek alırdı. Ordunun en küçük çekirdeği temel immete tarafından atılan ondu sistemi dayanmaktaydı. 10, 100 ve 1000 kişilik bölümlere ayrılan ve her birimin başında onbaşı, yüzbaşı gibi unvanlar taşıyan rütbelilerin bulunduğu ordu aynı mantık içerisinde aile, boy ve budun dilimlerine göre taksim edilmişti. Buna göre bir boyun 1000, budunun 10.000 askerle sefere icabet etmesi beklenirdi. Kuşkusuz rakamları belirleyen asıl unsur boy veya bodunun büyüklükleriydi. Hiyerarşinin sağ ve sol tepesinde Kaan ve Yabgu daha sonra sağ ve solda 11'er askeri şef vardır. Kaan ve Yabgu ile beraber bu rakam 24'e ulaşıyordu. Göktürklerde de onlara benzer şekilde ordu 10 boydan oluşmakta ve sağa sol olmak üzere 5'er boya bölünmüşlerdi. Ordunun başkomutanı Kaan'dı. Zaten ordu kelimesi ortak kelimesinden türetilmiştir. Buna göre toplumun merkezinde yani ortasında bir han ve onun otağı bulunduğu düşünülmüştür. Dolayısıyla ordu sözcüğünün hükümdar çadırı anlamından geldiği görülmektedir. Bunun yanında Yabgu, Külçür ve Apatarkan, kurmay kadrosunda yer alan diğer görevlilerdi. Göktürklerde ise subaşılık, ordu komutanlığı şadlara yani hanların küçük kardeşlerine bırakılmıştı. Büyük kardeşlere ise Yabgu unvanı verilmekteydi. Üst yönetim kademelerini mümkün mertebe hanedan mensuplarına bırakan emir komuta zinciri aslında taşra sisteminin de iskeletini oluşturmaktaydı. Diğer yanda tahmin edileceği üzere barış dönemlerinde şeşer ve birlikleri normal hayatlarına dönmekte ve çobanlıkla hayatlarını devam ettirmekteydiler. Aynı mantıktan hareketle ordu, boy orduları ve sınır garnizonları olarak iki gruba ayrılmıştı. Bozkır imparatorluklarında ordunun teşkilatlandırılmasında gözetilmiş midir? Göçebenin töresi kentlinin kanunu ünitemizin asıl konusu olmamakla beraber idari yapının dayandığı temelleri göstermesi bakımından bir diğer inceleme nesnesi hukuktur. Çörelerin önemi Bilge Kağan tarafından şu şekilde dile getirilmişti. Bu çağda tahta oturdum. Bu kadar ağır, saygıdeğer çörelerle dünyanın dört köşesindeki milletleri düzenledim. Çöresini kaybetmiş bir toplum yok olmuş demekti. Türk töresin içkınmış budun yani Türk töresini kaybetmiş bir budun tarihten silinmiş olmakla eşdeğerdi. Hayatın zorlukları toplumsal normları yani töreleri de mümkün olduğunca sertleştirmiş, katılaştırmıştır. Bugün mahkeme salonlarında gördüğümüz adalet mül 1. Ünite eski Türklerde yönetim yapısı 19, yumuşak G yumuşak G 9, 10 kün temelidir. Atasözünün eski Türklerdeki karşılığı ilk gider, çöre kalır idi. Suç kelimesine yazık diyen eski Türkler, cürmü işleyene de yazıklı demişlerdi. Suçluya hükmü yani kıyını at üzerinde okunur ve ihanet, isyan, cinayet, zina ile hırsızlık diri yüzmeden üzerinden sürü geçirmeye kadar çeşitli şekillerde infaz edilirdi. En açık şekilde Cengiz Han yasasında gördüğümüz üzere suçlar sert bir şekilde cezalandırılmış hatta ceza suçlunun akrabalarına kadar genişletilmiştir. Göçebe hayatında hapsetme gibi bir cezanın imkansızlığı, idamı neredeyse yegane infaz şekline dönüştürmüştür. Örneğin her türlü hırsızlık eylemi idamla cezalandırılırken suçlunun kesilen başı ibret olsun diye babasının boynuna asılırdı ögel. Diğer tarafta dövme ve yaralama gibi suçlar karşılığında küçük veya büyük baş hayvan vererek bedel ödettirme yani mali tazminat uygulamasına yönelmişlerdi. Cezaların hepsi bir töreye karşılık gelmekte ve Kağan'dan itibaren boy beylerine kadar tüm yöneticiler törenin icrasından sorumlu tutulmaktaydı. Örneğin Uygurca'da geçen bilge tör içi hem kanun koyucu hem yargıç karşılığında kullanılmaktaydı. Yargıda son merci Kağan'dır. Devlet düzenini tehdit eden veya boy ileri gelenlerinin karıştığı olaylar Kağan tarafından incelenir ve hükme bağlanırdı. Son olarak belirtilmesi gereken konu, yönetici zümrenin bu cezalardan neredeyse muaf olduğu ya da çok haşf şeklinde kendilerine tatbik edilmesiydi. Yerleşik hayatla beraber, yani Uygurlarla beraber toplumsal ve ekonomik hayatın ne çeşitlenmesine koşut şekilde adalet işleri de günümüze yakın bir görünüme ulaşmıştı. Profesör Ögel'in de belirttiği üzere, törü sözü Uygur çağında artık doğrudan doğruya kanun anlamında kullanılmaya başlanmıştı. Bu anlamda hem gerçek hem tüzel şahsiyet ortaya çıkmıştır. Mülkiyet birikimi ile beraber sınıfsal ayrım kesinleşmiş ve bunun sonucunda borç hukukundan medeni hukuka, ticaret hukukundan ceza hukukuna kadar son derece ayrıntılı akitler, kayıtlar düzenlenmeye başlamıştır. 20 Türk İdare Tarihi 1. Ünite eski Türklerde yönetim yapısı 21 İbn Haldun'dan beri bilinir ki devletler üzerinde geliştikleri coğrafya ve toplumsal ekonomik yapıların eseridir. Orta Asya'daki devletler bunun en açık göstergesidir. Kilometrelerce uzayan Bozkır ve Dağ silsileleri insanları göçebe bir hayata sürüklemiş. Bu ise Çin'deki veya Avrupa'dakinden çok farklı yönetim sistemlerinin oluşmasına neden olmuştu. Bozkır imparatorluklarında Tağan'ından en sade göçerine kadar herkes göçebe çobanlıkla hayatını idame ettirmekteydi ve siyasi toplumsal her müessese bu tarza göre kurgulanmıştı. Orta Asya insanı göçebe çobandı. Bu hayat tarzı küçük aile tipini zorunlu kılmış ancak korunma veya yağma zamanlarında bir araya gelmeyi zorunlu kılmıştı. Bunun sonucunda boylar ve bodunlar oluşmuş en nihayetinde karizmatik liderler başkanlığında imparatorluklar kurulmuştu. Ancak bu tarihin görebileceği en hareketli devletiydi çünkü baş şehrinden en küçük müessesine kadar her birim mevsimine ve hedişine göre sürekli yer değiştirmekteydi. Uygurlar bir tarafa bırakılacak olursa Hun, Göktürk ve Kutluk devletleri her bakımdan neredeyse birbirinin aynısı devletlerdi. Devletin kuruluşunda karizmatik bir kişinin altın dokunuşu, mete ve iltiş gibi veraset sistemindeki düzensizlikler, komşu ülkelerle girişilen ilişkilerin maddi boyutu neredeyse hep aynı şekilde cereyan etmiş ve yıkılış süreci de buna koşut şekilde gelişmişti. Uygurlar her ne kadar yukarıda belirtilen model üzerinde kurulup gelişmişse de yerleşik hayata geçmekle mevcut sistem bambaşka bir görünüm kazanmıştır. Toplumsal sınıfların oluşumundan bürokrasinin çeşitlenmesine, inanç biçiminin dönüşümünden kültürel reflekslere kadar neredeyse Türk'ün hayatı sil baştan değişmiştir. Devletleri analiz ederken kullanılan araçlardan biri de siyasi otoritenin toplandığı yere bakılmasıdır. Ülkemiz gibi devletlerde bu merkezi bir şekilde yani üniter şekilde olurken, Almanya gibi bağımsız ünitelerden oluşan devletlere birleşik ya da karma devletler adı verilmektedir. Bu bağlamda Orta Asya'ya bakılacak olursa güçlü bir tağının varlığı bizim akıl yürütmemizi şaşırtmamalıdır. Çünkü imparatorluk olarak adlandırdığımız katmanın altında pek çok boy ve bodun örgütlenmesi bulunmaktadır. Zaten siyasi tarihe bakıldığında örgütlerin hızlı bir çözülme sürecine girmesine bahsettiğimiz bu son derece karmaşık toplumsal yapı neden olmaktaydı. Merkezi devlet şeklinde görülen bu federatif yapı hem başlangıcı hem de sonucu içerisinde barındırmaktaydı. Tüm zamane devletleri gibi Orta Asya imparatorlukları da siyasal söylemlerini, müesseselerinin inançlarına paralel şekilde geliştirmişti. Hiyerarşinin en tepesinde bulunan Kağan'ın mevcudiyeti doğrudan Tanrı hediyesi olarak yorumlanmıştı. Benzer şekilde en üst makam sahipleri de meşruiyetlerini bu bağlantıya bahşetmişlerdi. Gök Tanrı inancından bildiğimiz gök kültü, manevi dünyayı o kadar doldurmuştur ki devletin her kararı, yaşanan her olay, tüm protokol, unvan isimleri bu çerçevede ele alınıp tanımlanmıştır. Metafizik söylemlerle devlete meşruiyet sağlamak, Fransız aydınlanması ve ihtilaline kadar devam edecek genel bir uygulama olmuştur. Orta Asya devletlerini birbirleriyle ve günümüzle kesiştiren ortak ilkeleri bulunuyordu. Oksızlık olarak adlandırılan bağımsızlık bunlardan önde geleniydi. Günümüze egemenlik olarak çevireceğimiz prensip, Orta Asya'daki en basit göçebe çoban aileye kadar nüfuz etmiş ve hareket alanının kısıtlandığı anda esaret altında yaşamaktansa yeni yaşam alanları aramaya koyulmuştu. Bozkır ülkesi günümüzün yurt kavramı gibi düşünülmüş ve hanedanın değil üzerinde herkesin hakkı olduğu bir toprak parçası gibi düşünülmüştür. Halk, devletin en önemli unsuruydu ve devlet politikalarında sorumlulukları ne dağıtımında azami ölçüde gözetilmekteydi. O nedenledir ki Cengiz Han'ın istila seferlerinde halkın ne baştan başa yok edilmeye çalışılması Uygur bilgelerince eleştirilmiş ve devletin kendi eliyle yokluğu davet ettiği belirtilmişti. Steplere hakim bir diğer anlayış töreydi. Törenin ihlalinin ise dünyayı tepe taklak edeceğine inanılıyordu. Bu anlamda tağımlar törenin hem kaynağı hem de en büyük koruyucusu hatta mevcudiyetinin en önemli nedeni olarak görülmekteydi. Devlet hiyerarşisi gibi ordu ve adalet mekanizması da bu yaşam biçimi ve toplumsal yapı üzerinde örgütlenmişti. Boy ve bodunlardan oluşan ordu barış zamanında çiftçilikle uğraşı savaş zamanlarında beylerinin komutasında seferlere katılırdı. Aynı şekilde töre kan ve boy beylerinin gözetimindeydi ve ceza işlemleri bizatihi bu kişilerce yerine getirilirdi. Buradan hareketli yöneticilerin adalet sisteminde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu da belirtilmelidir. Özet 22 Türk İdaret Tarihi 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi göçebe çobanlık kültürünün özelliklerinden birisi değildir? A. Türk İdaret Tarihi 5 No'lu bloğun sonu.